Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 10 Urdu 5400 Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve miladi 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla din alemi Sayın Bahri Akgül ile Ramazan ayının faziletleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, bin aydan daha üstün olan Kadir Geceleri ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da sanal ortamda Kur'an-ı Kerim fuarı açıldı. İran ile 4 artı 1 grubu üyeleri Viyana'da bir araya geldiler. 4 artı 1 grubu ile Amerika heyeti Viyana'da görüştü. İran ve Rusya heyetleri Viyana'da istişarelerde bulundu. İran'da son 24 saatte 332 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Iraklı milletvekili, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde üs kurmasını savaş ilanı olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İslam İran'da İslam Kültür ve İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi'nin katılımıyla sanal ortamda ilk Kur'an-ı Kerim fuarının açılışı gerçekleşti. Kur'an Girişim Kitabı sloganı ile sanal ortamda düzenlenen ilk Kur'an-ı Kerim fuarının açılışı gerçekleşti. Bugünden itibaren 10 gün süreyle açık tutulacak sanal fuarda Kur'an-ı Kerim dostları istedikleri eserlere ulaşabilirler. Fuar iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm satışlardan, ikinci bölüm ise içerikten oluşuyor.
Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon toplantısı bugün İran ve 4 artı 1 grubu heyetlerinin katılımıyla yeniden Viyana'da düzenlendi. İran heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçı'nın başkanlık ettiği toplantıda geçtiğimiz haftalarda oluşturulan 3 çalışma grubunun elde ettikleri sonuçlar ele alındı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği toplantıda nükleer yaptırım düzenleme olmak üzere 3 çalışma grubunun çalışma sonuçları heyetlerin başkanlık seviyesinde ele alındı. Tarafların bugün toplantının ardından istişareler için yeniden başkentlerine dönecekleri bildirildi. Taraflardan gelen açıklamaya göre müzakereler zor ve çetrefil de olsa ilerliyor.
Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşma üyesi iki Avrupalı ülke heyetlerinin Rusya ve Çin ile birlikte Viyana'da Amerika heyetiyle bugün nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı öncesinde bir araya geldiğini duyurdu. Ulyanov bu bağlamda yaptığı açıklamada, İran hariç nükleer anlaşma üyesi ülkelerin heyetlerinin Viyana'da Amerika heyetiyle gayri resmi görüşme gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu bağlamda Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Rus yetkili, Amerika heyetiyle düzenlenen gayri resmi görüşmede katılımcıların nükleer anlaşmanın tamamen canlandırılması konusunda görüş tatilinde bulunduğunu, bu görüşmeye İran heyetinin de katılmadığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Rakçı bugün Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ile görüştü. İran nükleer anlaşması olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planı COEP Ortak Komisyon toplantısının yeni turu için Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Rakçı bugün Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ile görüştü. Görüşmede iki heyet ortak kararlar almak için yeniden koordinasyon sağlarken iki ülkenin tutum yakınlığını sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Mihail Ulyanov nükleer anlaşmayı destekleyerek İran'a uygulanan tüm yaptırımların Amerika tarafından kaldırılması gerektiğini belirtti. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu bugün çalışma gruplarının sonuçlarını incelemek amacıyla yeniden Viyana'da bir araya geldiler.
Son 24 saatte İran'da 332 vatandaş da koronavirüsten hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 332 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17.080 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72.090'a vaka sayısı 2.516.157'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.421'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1.971.064'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümet olarak koronavirüs aşısının ithalatına devam etmeye çalıştıklarını belirtti. Cumartesi günü Koronavirüs Salgını Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümet olarak yurt dışından koronavirüs aşısının ithalatına ve yerli aşı üretimine destek vermeye devam edeceklerini ve böylece vatandaşlar bu aşılardan yararlanarak virüse karşı korunacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, aşı şartları daha iyileştirileceğini, hatta virüsün yayılma zincirini kırabileceğini, hükümet Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan aşıları tüm sıkıntılara rağmen ithal etmeye çalıştığını vurguladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Viyana müzakerelerine de değinerek kaydedilen ilerlemelere rağmen hala yaptırımların altında bulunduklarını ifade etti.
İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Reza Şanesaz, İran milletinin %75'inden fazlasının İran yapımı koronavirüs aşısını kullanmak istediğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'na konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ülkede aşılamaya ilişkin yapılan açıklamada yapılan anket sonuçlarına göre İran vatandaşlarının %75'inden fazlasının yerli yapım aşısını kullanmak istediklerini gösterdiğini vurguladı. Yetkili ulusal aşılama projesi çerçevesinde vatandaşların en çok büyük kısmına İran yapımı aşı uygulanacağını da sözlerine ekledi. Şu an esas şimdiye dek dışarıdan 2 milyon 200 bin korona aşısının ithal edildiğini işaretle halihazırda 20 milyon doz ve diğeri 60 milyon doz olmak üzere dışarıdan ithal için iki büyük aşılama imzalandığını söyledi.
Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı yaptığı açıklamada Doğu Azerbaycan vilayetinde Hebut İran isimli devrim karşıtı bir grubun çökertildiğini duyurdu. Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları İstihbarat Dairesi tarafından yapılan açıklamada bu vilayette düzenlenen operasyonda Hebut İran isimli grubun üyelerinin tespit edilip grubun çökertildiği ifade edildi. Bebut İran isimli grup 4 sene önce devrimi düşürme peşinde olan muhtelif grupların imkan ve potansiyelini kullanmak ve halkın yaşamsal ve geçimsel sorunlarını istismar etmek suretiyle devrimi darbe vurmak amacıyla kuruldu. Kraliyet yanlıları bu grubu destekliyordu.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde üs kuracağına dair gelen açıklamaların ardından Irak'ta bir milletvekili tepki göstererek Türkiye'nin bu girişiminin savaş ilanı niteliğinde olduğunu kaydetti. Irak parlamentosundaki Sadekun fraksiyonu üyelerinden Muhammed el-Beldovi, Türkiye İçişleri Bakanı Soylu'nun Metina'da üs kuracaklarına dair açıklamasına gösterdiği tepkide bunun Irak'a karşı savaş ilanı niteliğinde olduğunu vurguladı. El-Beldovi, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki üs kurma açıklamasının kışkırtıcı bir eylem olduğunu işaretle Irak Dışişleri Bakanlığı ve Başkanlığı'nın sessizliğinin de hayret verici olduğunu söyledi. Dün bir açıklama yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Irak'taki operasyonların süreceğini söyledi. Soylu, Metina bölgesi önemli bir yer. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı, MHP ve CHP Genel Başkanları 1 Mayıs İşçi Bayramı günü dolayısıyla açıklama yaptılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda alın teri dökerek çalışırken ülkemizi de büyüten işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda 1 Mayıs'ı kutlayarak işsizliğe de dikkat çekerek hep beraber bu ülkede örgütlü işçi mücadelesini başlatacağız dedi. Kılıçdaroğlu mesajında şunları belirtti. Bayramınız öncelikle kutlu olsun ama sorunlarınız var biliyorum. Çaresizlik içerisindesiniz onu da biliyorum ama sizden tek isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkede barışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede her evde huzuru sağlamaya söz veriyorum. Sizlerin alın terinin her zaman yanında olacağım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs'ı ideolojik ve siyasi yargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur ifadelerini kullandı.
İstanbul'un Taksim bölgesinde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan alıyoruz.
Her sene olduğu gibi bu senede İşçi Bayramı gününde Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Polis bazı eylemcileri gözaltına aldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün Türkiye'nin bazı noktalarında protesto eylemleri düzenlendi. Bu eylemlerden biri İstanbul Taksim'deydi. Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresini konuşlandırıldı. Önlemler kapsamında K9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı. Öte yandan M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osman Bey istasyonları kapatıldı. İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne izin vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Bir başka grup ise tarla başından Taksim'e gitmeye çalıştı ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Daha sonra Hak İş ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile çeşitli sendikaların temsilcileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına kazancı yokuşuna karanfil bıraktı. Öte yandan Dolmabahçe'den Taksim Meydanı'na doğru ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak ilerleyen Umut Sen'e bağlı bir grup İnönü Caddesi üzerinde bölgede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri gruptaki 14 kişiyi gözaltına aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye'deki temel insan hakları ihlallerine karşı yeni bir yasa tasarısı hazırlayan Amerikalı senatörler arasında yer alan Edward J. McKay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan aldığı serbest hak ihlalleri kartının geçerlilik tarihi resmen sona erdi dedi. Demokrat senatörler Edward McKay, Ron Wyden ve Rip Markley, Türkiye İnsan Haklarını Geliştirme Yasası'nı yeniden gündeme getirdi. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Markey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başkan Donald Trump üzerinden Beyaz Saray'ı istismar ettiğini söyledi. Amerika bir kez daha güçlü konuşacak. Erdoğan hükümeti sosyal medyayı sansürleyerek, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve kendisine itiraz edenleri sindirerek muhalefeti susturma kampanyasından sorumlu tutulacak diyen Amerikalı senatör Markey Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın Beyaz Sarayı'ndan aldığı serbest hak ihlalleri kartının geçerlilik tarihi resmen sona erdi. Başkan Biden, Erdoğan hükümetinin hesap vermesi için tüm diplomatik yolları kullanmalı. Biden da Türkiye'nin otoriter hükümeti, gazetecilerin, siyasi rakiplerin ve Erdoğan'ı eleştirmeye cesaret eden sıradan yurttaşların haklarını ayaklar altına aldı dedi. Tasarıda temel insan haklarını ihlal eden yetkililer için yaptırım çağrısında bulunuluyor. Tasarı 2017 ve 2019'da da getirilmişti. Ancak komiteden geçmesine rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oyuyla genel kurulda reddedilmişti.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti savunma yetkilileri iki ülke arasında yeni ortak askeri projeleri hayata geçirme yollarını ele aldılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından bu ziyaret hakkında yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Türkiye Savunma Sanayi Kurumu Başkanı İsmail Demir, Bakü'de bir araya gelerek iki ülkenin askeriye ve savunma alanındaki işbirliğini geliştirme ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusuna da modern ve yeni askeri araçlar ve iletişim bilişim sistemleriyle donatılması konusunda anlaştıkları bildiriliyor. Bu ziyareti TRT'ye değerlendiren Türkiye Savunma Sanayi Kurumu Başkanı İsmail Demir şu açıklamada bulundu. Savunma sanayi ve teknolojilerinde mevcut kabiliyetlerimizi daha ileri aşamaya taşımak, iki ülkenin işbirliğini, dostluğunu, emektaşlığını savunma sanayi yerleştirilmesi ve milli ürünler oluşturulması konusunda da bir araya getirmek üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak da bugünkü ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ziyarette inşallah ortak çalışmaların inkişaf ettirilmesi yönünde de yeni bir adım olacaktır. Ziyaretler ve temaslar devam edecektir. Biz, devlette savunma sanayi organizasyonunun temelinde çatısı olarak bu yapıyı oluşturmak üzere buradayız.
Filistin Özerk Teşkilatı'nın genel seçimleri erteleme kararı tepkilere yol açtı. Dün Gazze'de geniş çaplı gösteri düzenlenirken Hamas lideri İsmail Haniye kararı sert şekilde eleştirdi. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas'ın Filistin seçimlerini erteleme kararını kınamak ve Kudüs ile Mescid-i Aksa'yı desteklemek için dün Cuma namazının ardından Gazze şeridinde öfkeli protesto gösterileri düzenlendi. Filistin'deki yerel kaynaklar Gazze şeridinin farklı beldelerinde onlarca öfke yürüyüşünün başladığını, binlerce Gazze'linin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı desteklemek için ana caddelere akın ettiğini ve Mahmut Abbas'ın kaybetme korkusundan önümüzdeki Mayıs ayında yapılması planlanan seçimleri erteleme kararını protesto ettiğini bildirdi. Yürüyüşlerde ellerinde Filistin bayrakları ve söz konusu erteleme kararını reddedip kınayan pankartlar taşıyan Filistinliler Abbas'ı ve İsrail'i protesto etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Filistin Özerk Teşkilatı'nın İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'teki seçimlere ilişkin bir cevap vermemesini bahane ederek 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerini erteleme kararını esef verici olduğunu vurguladı. Hamas hareketine bağlı El-Aksa televizyonuna açıklamalarda bulunan Haniye, seçimler sonrası oluşturulması planlanan kurumlar yoluyla çözülmesi gereken birçok meselenin bulunduğunu belirtirken, bu nedenle seçimleri erteleme kararının Filistin davasını büyük bir boşluğa sürüklediğini belirtti. Haniye seçimleri ertelemek, aslında seçimleri iptal etmek ve Filistinlerin siyasi haklarına el koymak anlamına gelmektedir ifadelerini kullandı. 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 29 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar süren Filistinli liderler toplantısında Mahmut Abbas yaklaşan seçimleri erteleme kararı aldı.
Batı Asya'daki Amerikan terörist güçleri CENTCOM komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada Amerika'nın kendi askerlerini Irak'tan çekme niyetinin olmadığını ileri sürdü. Batı Asya'daki Amerikan terörist güçleri CENTCOM komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie Amerikan askerleri Afganistan'dan çekilmeye başlarken yaptığı açıklamada ancak Amerikan güçlerinin Irak'ta kalacağını çünkü henüz görevinin bitmediğini söyledi. CENTCOM komutanı Korgeneral Kenneth McKenzie Irak ordusunun rolünü takdir ederken misyonlarının doğrudan savaştan lojistik destek ve eğitime daha ziyade değişeni bunu da istedikleri bir durum olduğunu da kaydetti. Amerikan komutan McKenzie, Irak'taki Amerikan güçlerinin geleceğinin Bağdat yönetimiyle müzakere yolu ile belirleneceğini işaretle Irak'tan yakında çekileceklerini de düşünmediğini söyledi. Irak parlamentosunun kararı uyarınca Amerikan işgalci güçlerinin bu ülkeden çekilmesi gerekmektedir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Sosyal medya kullanıcıları Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde patlama sesinin duyulduğunu bildirdiler. Neba haber sitesinde yer alan habere göre bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde kenti korkunç patlama sesleriyle uyandı. Sosyal medyaya düşen videolarda kente bir balistik füzenin ulaştığı görülüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Suudi Arabistan'ın Cidde Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu aktardı. Cidde Uluslararası Havalimanı yetkililerinin patlama seslerinin ardından bandı uçuşlara kapattığı bildirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan barış müzakerelerin vizyonu etrafında. Afganistan'da savaş ve çatışmalara son vermek için kapsamlı ve kalıcı bir barışa varmak için yürütülen barış müzakerelerinin vizyonu hala Afgan bölge ve uluslararası yetkililer ve kamuoyunun ilgi odağında yer alıyor. Afganistan barış müzakerelerinin sonuçları hiçbir zaman tam belli olmasa da şimdi her zamankinden daha fazla bir şekilde belirsiz görünüyor. Afganistan barış müzakerelerinin 24 Nisan günü İstanbul'da düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Fakat Taliban'ın bu müzakerelere katılmayacağını bildirmesiyle mübarek Ramazan ayının sonuna ertelendi. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Afganistan barış müzakerelerinin Birleşmiş Milletler, Amerika ve Katar ile koordine edilerek ertelendiğini duyurdu. Bazı uzmanlara göre uluslararası çalışmalar dünyanın Afganistan'da çeşitli gruplar arasında barış müzakerelerin çıkmazda kalması sonucu doğacak tehlikenin farkında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden uzun zamandan beri Afganistan halkının barış ve istikrar içinde yaşamaları için yardımcı oluyorlar. Bu arada Afganistan halkı ise Taliban ve Kabe yönetimi arasındaki müzakerelerin çıkmaza sürüklenmesiyle nasıl bir geleceğin kendilerini beklediği konusunda artan bir endişe hakim. Uzmanlara göre Afganistan barış müzakerelerinin yenilgisi, şiddetin artması ve seçilen hükümetin dağılmasına kadar ilerleyebilecek geniş çaplı bir savaşa yol açabilir. Bu durum Afganların geniş çapta göç ve avare olmalarına, daha fazla uyuşturucu madde üretimine ve daha fazla insan haklarının ihlaline sebep olabilir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi bu bağlamda yaptığı açıklamada bu ülkeden yabancı güçlerin çekilmesi ardından durumun daha kötü olmasından endişeli olduğunu ve bu konu kesinlikle daha fazla göçe sebep olacağını beraberinde getireceğini ifade ediyor.
Halihazırda Afganistan'da yaşanan çatışmalar ve savaş nedeniyle en az 3 milyon Afgan dünyada mülteci hayatı yaşıyorlar. Amerika ve müttefikleri 2001 yılında terörizmle mücadele ve Afganistan'da güvenliğin sağlanması bahanesiyle bu ülkeye saldırdılar. Afganlar işsizlik, güvensizlik ve siyasi istikrarsızlığın sona ermesini beklerken, yaklaşık 20 yılın ardından durum eskiye nazaran fazla değişmemiş, hatta bazı durumlarda daha da kötüleşmiştir. Zira bu işgal ve savaş, ülkedeki altyapının yok olması, güvensizlik ve terörizm ve ayrıca uyuşturucu üretiminin artmasına sebep olmuştur. Bu arada İstanbul'da Afganistan barış görüşmeleri başarısız kalırsa, Taliban ve Afganistan hükümet güçleri arasındaki savaş tekrar başlayacak ve bu da ülke çapında şiddet ve güvensizliğin daha da artması anlamına da olacaktır. Barış müzakerelerinin başarısız kalması durumunda Afganistan hükümetinin kendi hakimiyetini koruyabilecek durumda olması bekleniyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, CNN'e verdiği mülakatta bu ülkede güvenlik güçlerinin Afganistan'ın toprak bütünlüğünü savunacak durumda olmadığını söyledi. Uzmanlara göre yabancı güçlerin çekilmesi ve Afgan güçlerinin söz konusu hava askeri desteğini kaybetmesi, ayrıca barış müzakerelerinin çıkmaza girmesi ve Taliban saldırılarından artması, Afgan vatandaşların ordu ve polis saflarından da adeta firar oranını da artırabilecektir. Bu da kendi başına Afgan güvenlik güçlerinin dağılması ve dolayısıyla iç savaş ihtimalini de artırabilir. Diğer yandan Rusya, Çin, Amerika, Hindistan gibi bölgede etkin olan ülkeler ise 90'lı yıllara dönerek burada Taliban tarafından İslami emirliklerin kurulmasını asla kabul etmeyecekleri konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bu da Afganistan'da başka bir bölünmeye de sebep olabilir. Bu yüzden Afganistan barış müzakerelerinin yenilgi durumunda bu ülkenin gerçek anlamda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bu durumda Afganistan siyasi liderleri ve Taliban'ın bu fırsatı kullanarak müzakereleri sonuca ulaştırmaları gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Tacikistan ve Kırgızistan liderlerinin geçici anlaşması etrafında. Tacikistan ve Kırgızistan sınırında çatışmalar görülmemiş can kayıplarına sebep olurken, bölge haber çevreleri Bişkek ve Duşanbe liderlerinin barışın sağlanması için anlaştıklarını duyurdu. Bu bağlamda bölge haber çevreleri Kırgızistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanlarının yaşanan sınır anlaşmazlığı barışçıl şekilde çözmek için geçici olarak anlaştıklarını belirttiler. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sedir Japarov dün Mayıs ayının ikinci yarısında Duşanbe'de bir araya geleceklerini duyurdular. Kırgızistan diyalog ile eyaletler arası konulara değinerek Tacikistan ile ortak sınır hatlarının kalıcı bir durumla desteklemeyi amaçlıyor. Kırgızistan ve Tacikistan arasında ortak sınırda yaşanan çatışmalar her seferinde bir bahane ile başlıyor. Bu kez de Orta Asya bölgesindeki komşu arasında yaşanan çatışmaların başlıca bahanesi Tacikistan'da sınır hatlarına güvenlik kameraları takmasıdır. Çatışmalardan önce Tacikistan hükümeti Kırgızistan ile sınır hattında güvenlik kameraları takmakla Kırgız sınır muhafızlarının itirazı için ortam hazırladı. Tacikistan ve Kırgızistan sınır muhafız güçleri ve sınır sakinleri arasında yaşanan son çatışmalar onlarca insan ölümü ve yaralanmasına sebep oldu. Bu bağlamda Bişkek haber çevreleri en az 13 kişinin öldüğü ve 134 kişinin de yaralandığını duyurdu. Haber kaynakları ise ölü sayısını 10 ve yaralıların sayısını da her iki taraftan toplam 90 kişi ilan ettiler. Tacikistan ve Kırgızistan'ın 1991 yılında bağımsızlığından itibaren başta sınır çizgisinin belli olmaması ve iki ülke ortak sınırının işaretlenmemesi gibi birçok sebep iki komşu ülke halkı arasında sınır çatışmalarının yaşanmasına sebep oldu. Aslında iki ülkenin tartışmalı arazilerinde yaşayan köy halkı yeşil bölgelerde hayvanlarını beslemek ve su bulmak için defalarca birbirleriyle çatışmış ve her defasında da her iki taraf can ve mal kayıpları yaşamıştır. Bazen de son olaylarda olduğu gibi askeri güçlerin müdahalesiyle can kayıpları her iki tarafta daha da artmıştır.
Tacikistan ve Kırgızistan arasında sınır çatışmalarının yaşanması ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler yaşanan olaylardan endişeli olduklarını da belirterek iki taraftan savaşa son vermelerini istediler. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin de Orta Asya'nın iki ülkesi arasında yaşanan savaşa tepki olarak yoğun endişe duyduklarını belirterek Tahran'ın çatışmaların durmasına sebep olan iki lider tarafından önlemlerin acil olarak alınması için teşekkür ettiğini, herhangi bir sınır anlaşmazlığının da barışı çözümüne ulaşıncaya dedik, Bişkek-Duşanbe görüşmelerinin de devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda seçkin Özbek uzman Refik Sefettin, Rusya basınına verdiği demecinde itirafların başlıca sebebinin sınır meselelerinin çözümlenmemesi ve çatışmaların da kısıtlı o boyutta olması olduğunu, fakat bu gerginliklerin de hiçbir zaman büyük ölçüde karşılaşmaya dönüşmeyeceğini de belirtti. Aslında Bişkek ve Duşanbe liderleri arasındaki son anlaşmanın mevcut sınır anlaşmazlıklarını geçici olarak durdurulsa da hiç şüphesiz iki komşu ülke arasındaki önemli sınır sorunları da devam edecektir. Özellikle iki ülke arasındaki ortak sınırın büyük bir bölümü hala işaretlenmemiş ve su kaynaklarına ulaşım ve otlakların da köylüler tarafından kullanılmasının belirlenmemiş olması, iki ülke vatandaşlarının da sınır geçişleri, coğrafi meseleler, özellikle jeopolitik bölgeler, iki ülke arasında çözümlenmeyen meseleler olarak devam etmektedir. Uzmanlar bu sınır anlaşmazlıklarında Kırgızistan ve Tacikistan arasında tekrar çatışmaların başlaması için potansiyel sebepler olarak belirtiyorlar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayının Kadir geceleri için hazırladığımız özel söyleşimizde sizlerle birlikteyiz. Bu gece ilahi ziyafet ayı olan Ramazan ayı çok hassas ve önemli bir merhaleye gelmiştir. Ramazan ayının faziletleri konusu etrafında bugünkü sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Bahri Akyol'un konuyla ilgili görüşlerini sizleri dinlemeye davet ediyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidine Muhammedin ve alihi seyyidine tahirin. Minel ana ila kıyamu yevmiddin. Bu mübarek Ramazan ayında Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifi siz muhterem dinleyicilere aktarmak istiyorum. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek Ramazan ayındaki hutbesi bundan ibarettir. İbn-i Fazzal isminde bir alim 8. İmam Hazreti İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'dan, o da babası İmam Musevi El-Kazim Aleyhisselatü Vesselam'dan, o da büyük ceddi vasilerin seyyidi Emir el-Mu'minin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle nakleder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün bize hitaben şöyle buyurdular. Ey insanlar! Allah-u Teala'nın mübarek ayı, yani rahmet, bereket ve mağfiretle size ulaşmış bulunuyor. Maksat mübarek Ramazan ayıdır. Yüce Allah katında ayların en faziletlisi olan mübarek Ramazan ayının günleri, günlerin en değerlisidir. Geceleri ise gecelerin en üstünüdür. Ve o mübarek ayın saatleri, saatlerin de en uğurlusu ve en faziletlisidir. Ey insanlar! Yüce Allah'ın keramet ehlinden kılınacağınız bu ayda alıp verdiğiniz nefesler tesbihtir. Yani ibadettir, zikirdir. Uyumanız ibadet sayılır. Amelleriniz ve dualarınız Yüce Allah yanında makbul bir şekilde kabul edilir. Öyleyse halis bir niyet ve temiz bir kalple oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim okumak yönünde sizi muvaffak etmesini Rabbiniz olan Yüce Allah'tan niyaz edin. Bu rahmeti bol ayda Allah'ın bağışlanmasından mahrum kalanlar ne de kötü kimselerdir. Doğrusu bu ayda katlanacağınız açlık ve susuzlukla kıyamet günündeki açlık ve susuzluğu hatırlayınız. Ey mümin dinleyici kardeşlerim! Yarın hepimiz Yüce Allah-u Tebareke ve Teala Kur'an'da buyurmaktadır. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her nefesteki mutlaka ve mutlaka ölümü tadacaktır. Bizler de o mezar esnasını düşünelim. O daracık mezarda ne elektrik var, ne su var, ne örneğin kışın doğal gazı var, ne yazın kliması var ve benzeri şeylerden. Buna göre gerçekten ve gerçekten bu mübarek ayın, bu mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumak, o daracık mezarda başımıza gelecek olayları düşünerekten bu rahmet ayında Allah-u Teala'dan gerçekten bağışlanmamız için dua edelim. Allah-u Teala'dan şöyle niyaz edelim. Bu rahmeti bol ayda Allah'ın bağışlanmasından mahrum kalanlar ne de kötü kimselerdir. Doğrusu bu ayda katlanacağınız açlık ve susuzlukla kıyamet günündeki açlık ve susuzluğu hatırlayınız. Allahu Ekber. Aranızdaki fakirlere ve miskinlere sadakalarınızla yardım edin. Büyüklerinize saygı gösterin. Küçüklerinize sevgi ve muhabbetle yaklaşın. Yakınlarınıza ve akrabalarınıza sile-i rahimde bulunun. Yani onların ziyaretine gidin ve onları yakından ziyaret edin. En azından küçük bir hediye bile olsa hediyelerle gidin. Dillerinizi kötü söz söylemekten koruyun. Gözlerinizi helal olmayan şeylere kapatın. Helal olmayan şeyleri işitmemek için kulaklarınızı tıklayın ve onlara kulak asmayın. Sizden sonraki yetimlerinize şefkatle davranmaları için halkın, cemaatin yetimlerine şefkatli olun. Mehriban davranın onlara. Günahlarınızdan dolayı Yüce Allah Tebarek ve Teala'dan tövbe edin, istiğfar edin. Ve namaz vakitlerinde de ellerinizi gökyüzüne atarak dualarda bulunun. Çünkü namaz vakitleri Allah Tebarek ve Teala'nın kullarına rahmet ettiği, çağrıldığında cevap verdiği, dualarına lebbeyk dediği ve dua edildiğinde icabet ettiği ve karşılık verdiği vakitlerdir. Ey insanlar! Doğrusu ruhlarınız amellerinizin elinde rehin durumundadır. Öyleyse Yüce Allah'tan af ve bağışlanma isteyerek ruhlarınızı hurriyete kavuşturun. Sırtlarınızda yüklenmiş olan günahlarla çok ağır yükleriniz var. O yüklerin hafiflenmesi için namazlarınızda secdelerinizi uzatın. Yani en azından Subhana Rabbiyal A'la ve bihamdi. Ya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bu zikirlerle secdelerinizi uzatın. Bu secdelerinizi uzatmakla sırtınızda olan o ağır yükler hafiflenmiş olur. Tekrar buyuruyor. Ey müminler! Her kim bu ayda mustahap namazlarını kılarsa Allah-u Tebareke Teala hatta onun cehennem ateşinden korunacağına vaatta bulunur. Ey müminler! Her kim bu ayda farz namazlarından birini eda ederse, ona Ramazan ayı dışında kılınan 70 farz namaz sevabı verilir. Ey müminler! Her kim bana çok salavat gönderirse, yani Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed derse, o adamın amal terazilerinin hafif olduğu kıyamet günü Allah-u Teala onun amel terazisini ağırlaştırır. Evet ey müminler, her kim bu ayda Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti şerif okursa, diğer aylarda Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye verildiği kadar sevap o şahsa verilir. Hatta bir kelime, yani Yasin demekle bir Kur'an-ı Kerim hatmedilmiş sevap o adama verilir. Bu yüzden gerçekten bu rahmet ayının değerini bilerekten bu fırsatları değerlendirip sevapları kazanalım. Ey insanlar! Bu ayda cennet kapıları açıktır. Allah-u Teala'dan dileyin ki o kapıları yüzünüze kapatmasın. Cehennem ateşinin kapıları kapalıdır. Allah'tan dileyin ki o kapıları yüzünüze açmasın. Şeytanlar da bu ayda bağlıdır. Yüce Allah'tan dileyin ki onları size musallat etmesin. Emir-el Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor: Ya Resulallah, bu ayda amellerin en iyisi hangi ameldir diye sorduğumda Hazreti Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Ya Ebel Hasan, yani ey Hasan'ın babası, bu ayda amellerin en iyisi Yüce Allah'ın haram ettiği şeylerden kaçınmaktır diye buyurdu ve aynı anda da ağlamaya başladılar. Ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz diye sorduğumda ise bana şöyle buyurdular: Ya Ali, bu ayda sana karşı yapmayı helal bildikleri şey için ağlıyorum. Zira Rabbine namaz kıldığın anda geçmişlerin ve geleceklerin en kötüsü ve Semud kavminin devesini yaralayanın kardeşi sana taraf gelip kılıçla seni vurarak sakalını kana boyadığını görür gibiyim. Ben de şöyle dedim: Ya Resulallah, bu dinimin salim kalmasından mıdır? Yani ya Resulallah, benim bu hale gelmemle mübarek İslam dini selamet kalacak mıdır? Hazreti Resulullah şöyle buyurdular: Evet ya Ali, bu dininin salim kalmasındandır. Cevabını vererek şöyle devam ettiler: Ya Ali, kim seni öldürürse beni öldürmüştür. Ya Ali, kim sana buğz ederse bana buğz etmiştir. Ya Ali, kim sana küfrederse bana küfretmiştir. Ali, çünkü sen gerçekten de kendi nefsim gibi bendensin. Ruhun benim ruhumdur. Ahlakın benim ahlakımdır. Doğrusu Allah-u Tebarek ve Teala beni ve seni bir anda yarattı. Beni ve seni seçti. Beni nübüvvete, seni ise imamete seçti. Kim senin imametini inkar ederse benim nübüvvetimi inkar etmiş olur. Ya Ali, sen benim vasimsin, çocuklarımın Hasan ve Hüseyin'in babasısın, kızım Fatime-i Zehra'nın kocasısın. Hayatımda ve ölümümden sonra sen ümmetime halifemsin. Buyruğun benim buyruğumdur. Senin yasağın benim yasağımdır. Beni nübüvvetle gönderene ve yaratılmışların en hayırlısı kılanı andolsun ki hiç şüphesiz sen Allah'ın yarattıkları üzerine hücceti ve sırrının emini ve kulları üzerine halifesisin. Bu mübarek hadis-i şerif Uyunu Ahbar-ı Rıza kitabından 1. cildin 233. sayfasından size aktarıldı. Aynı 5-6 kitaplarda bu kaynak zikredilmiştir. Allah mübarek Ramazan ayından dolayı inşallah devamını başka zaman fırsatımız olursa devam ederim. Allah-u Teala'dan siz müminlere dua ediyorum. Rabbim hepimizin günahlarını affetsin. Allah'ın hücceti olan ağamızın zuhurunun yakın olması için her duyan vatandaşın bir selavat buyurmasını rica ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde mübarek Ramazan ayının faziletleriyle ilgili Din alimi Sayın Bahri Akyol'un görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakle aktaracağız sizlere.
Cumhur İslami Gazetesi'nde Amerika'nın Bloomberg haber sitesinin Viyana'da müzakere heyetlerin İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki geçici anlaşma sona ermeden önce anlaşmayı varmaya çalıştıklarını yazması, Press TV'nin geçtiği raporda İranlı kaynaklardan naklen Amerikalı yetkililerin hala İran'a dayattıkları tüm yaptırımların kaldırılması ve İran tarafından doğruluğu sınanmasını kabul etmediklerini duyurması gibi haberlere yer verildiyken, Kudüs gazetesinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Mahacer'in yaptırımlar döneminde İran'la işbirliği yapan ülkeler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Mahacer, ambargolar döneminde İran ile işbirliği yapan ülkelerin unutulmayacağını belirterek yabancı yatırımcıların İran'da üretim yapmalarını istediklerini söyledi. İran'a açıklamada bulunan Mahacer, İran'ın tam bir ekonomik savaş içinde olduğunu ifade ederek Amerikan yönetimi İran ekonomisini çökertmek istiyordu. Son yıllarda tüm bankalarımız ve denizcilik sektörümüze ambargo uygulandı ve Amerika hiçbir İran gemisinin hareket etmemesine çalıştı dedi. Koronalı dönemde İran'ın ilişkilerini komşuları ve Çin, Rusya ve Hindistan gibi önemli ülkelerle geliştirmek istediğini ifade eden Mahacer, İran'ın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu ve İran'ın ticaret hacminin %26'sının o ülkeyle yapıldığını söyledi. Mahacer, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afganistan'ın önemli ihracat ülkeleri olduğunu belirterek İran'ın Rusya ile daha önce imzaladığı 25 yıllık işbirliği anlaşması olduğunu ve yakın zamanda Çin ile de böyle anlaşma imzalandığını ve Afganistan ile de buna benzer anlaşma imzalanacağını söyledi. Mahacer, Trump'ın azami baskı politikasının İran halkı üzerinde etkili olmadığını belirterek, ambargoların amacının halka baskı olduğunu fakat halkın direnişinin sonuçlarının Viyana müzakerelerinde alınacağını söyledi.
İtilat gazetesinde Amerika ve Hindistan'da koronavirüs dehşetinin devam etmesi, İslam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade'nin Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik tutumunu değiştirmesine olumlu karşıladıklarını belirtmesi gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın temizlik ürünleri ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Temizlik ve Kozmetik Sanayi Derneği Başkanı Bahtiyar Alembergi, bu ürünlerin üretiminin korona ve ambargolardan kaynaklı sorunlara rağmen yapıldığını ve bazı firmaların Avrupa ve Amerika ve Kanada'ya ihracatlarının olduğunu söyledi. Alembergi, geçen sene sorunlara rağmen üretimde %10 artış olduğunu belirterek, koronadan dolayı geçen sene sıvı sabun ve dezenfektan kullanımının arttığını söyledi. Alembergi, son iki senede Almanya, Hollanda ve Türkiye'den İran'da kozmetik ve temizlik malzemelerinin üretimi için fabrikalar kurduklarını söyledi.
Hemşeri gazetesinde nükleer müzakerelerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin resmi haber ajansı Xinhua, Viyana müzakerelerinin başarılı olmasını Amerika yönetiminin İran'a dayatılan tüm illegal yaptırımları kaldırmasına bağladı. Viyana'da Amerika ve İran'ın Bercam nükleer anlaşmasına geri getirmek için yürütülen müzakerelerin 4. haftasına girdiğini belirten Xinhua, uluslararası camia bu müzakerelerde büyük bir başarı elde etmek istediğini belirtti. Xinhua raporunda eğer Washington nükleer anlaşmaya geri dönme kararında samimi ise bu anlaşmadan tek taraflı karar çekildiğini, ardından da İran'a azami baskı uyguladığını ve şimdiki krizi yarattığını göz önünde bulundurması ve ilk adımı atması gerektiğini bilmelidir ifadesini kullandı. Xinhua, Viyana'da gerçek ilerleme kaydetmek için en başta Washington'un İran ve üçüncü taraflara tüm illegal yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bin aydan daha üstün olan Kadir geceleri.
Muhterem dinleyiciler, bin aydan daha üstün olan Kadir gecelerine özel olarak hazırladığımız 3 bölümlük sohbetimizin 1. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Evet, Ramazan yolcusu şimdi bu değerli ayın bereketli gündüzleri ve gecelerini geride bıraktıktan sonra çok kıymetli bir geceye, bin aydan daha üstün olan bu geceye ulaştı. Şimdi ise ilahi kerem ve şefkat ziyafetinde yeni bir sofra daha kuruldu ve ilahi maideleriyle insanları ağırlamaya başladı. Ramazan ziyafetinin sahibi samimi vaatlerinde ne kadar güzel bu gecenin hediyelerinden söz etmiş ve bu geceyi anlatmıştı. Bu gece gök halkı yeryüzüne misafirliğe geliyor ve melekler mümin kullara selam veriyor. Biz de Hak Teala'nın nurani kelamı ile onları karşılıyor ve bu semavi gecede ilahi rahmetten yararlanmaya hazırlanıyoruz. Şimdi hep birlikte Kadir suresini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletul kadr. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar.
Kur'an-ı Kerim'e göre gece insanların uruç zarfıdır. Zira gece olunca maddi dua gözlerden saklanır ve sırlar dolu gökyüzü sonsuz güzellikleriyle boy gösterir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberinden gece vakti geç saatlere kadar ibadet ve münacat etmesini istiyor. Ve bu geceyi bu şekilde geçiren kullarına seçkin makamlar vaat ediyor. Bir başka ifade ile gece melekut aleminden bereket kazanma zamanıdır. Gecenin huzuru ve o saatlerde ibadet etmek insanı öbür dünyaya bağlıyor. Zamanın bu diliminin önemi yüzünden Allahu Teala geceye yemin ediyor ve Kur'an-ı Kerim'i de gece nazil ediyor. İslam peygamberinin miraca çıkışı ve melekuti seyri de gece vakti gerçekleşiyor. Ve şimdi bu gecelerin en kıymetlisi Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz.
İslam alimleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinad ederek bu ilahi kitabın Kadir Gecesi'nde nazil olduğunu kesin biliyor. Kadir Suresi'nden başka bir Kur'an-ı Kerim'in de Duhan Suresi'nin 3. ve Bakara Suresi'nin 185. ayetlerinde de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayının gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde nazil ettiğini buyuruyor. Kur'an-ı Kerim nur, hidayet, hikmet ve saadet kitabıdır. Bu kitap tüm yüce ahkamı ile Kadir Gecesi'nde beşeriyete sunuldu ve Yüce Allah'ın kullarına sunduğu en güzel ve en iyi hediyedir.
Aziz dinleyicilerimiz, insanların bu gecede ilahi kelamla bütünleşmeleri, sonsuz nur ve marifinden yararlanmaları kadar güzel bir şey olamaz. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim iki şekilde nazil olmuştur. Bu semavi kitap bir kere ve aniden Kadir Gecesi olarak bilinen bir gecede Peygamber Efendimizin mübarek kalbine nazil oldu. Kur'an-ı Kerim ayrıca tedrici bir şekilde ve aşamalı olarak nazil oldu. İslam tarihinde belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim 23 yılda ve yavaş yavaş İslam peygamberinin döneminde yaşanan çeşitli hadiselere göre nazil oldu. Ve Allah Resulü'nün pak kalbini vahiy hakikatleri ile aydınlattı. Nitekim Yüce Allah peygamberinden "Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin?" diye sormakla bu gecenin kutsiyeti, azameti ve önemine işaret buyuruyor.
İslami rivayetlere göre Kadir Gecesi mübarek Ramazan ayının 19, 21, 23 ve bir rivayete göre 27. gecesi oluyor. Bu gecelerden birinde yerle melekut alemi arasında bir irtibat kuruluyor ve ortam mümin kulların ibadetleri ve münacatları ile dolup taşıyor. İran'da Kadir gecelerinin özelliği camilerde, kutsal mekanlarda ve evlerde dua ve ibadetlerin duruk noktasına çıkmasıdır. İran halkının inancına göre Kadir gecesi insanların bir yıllık kaderinin belirlendiği ve yazıldığı gecedir ve herkes hak ettiği kaderi paylaşır. Dolayısıyla bu gecelerde camiler dua ve ibadet eden insanlarla dolu taşar. Herkes Cevşen-i Kebir duasını okur. Bu duada Allah'ın bin isminden azametle yad edilir. İnsanlar dini ve ahlaki tavsiyeleri dinledikten sonra Kur'an-ı Kerim'i başlarının üzerinde tutuyor ve Yüce Allah'tan azameti ve Kur'an-ı Kerim'in kutsiyeti peygamberi hakkına onların ve Yüce Allah'tan da azameti ve Kur'an-ı Kerim'in kutsiyeti peygamberi hakkına onların günahlarının bağışlamasını ve haklarında da iyi kadar belirlemesini niyaz ediyor. Gerçi bu sene, geçen sene olduğu gibi insanlar koronavirüs salgını yüzünden sağlık protokollerine uymak üzere ibadetlerini evlerde yapıyor. Ama yine de gönülleri birbiriyle düğümlenerek hep birlikte dünya halkı için sağlık ve sıhhat dileğinde bulunuyor.
Kadir gecesinde Allahu Teala'nın bereketleri insanların üzerine yağıyor. Ancak herkes kabiliyetleri ve emeklerine göre bu geniş sofradan nasibini alabiliyor. Kadir gecesinde her ne kadar insan Allahu Teala'ya yönelik kulluk derecesi derin olursa, gelecek yaşamı için bir o kadar fazla nasibi oluyor. Rivayetlere göre bu geceye Kadir gecesi adı verilmesinin sebebi, Allah-u Teala'nın bu gecede mahlukların kaderini belirlemesi içindir. Dolayısıyla bu değerli anlarda insan tüm benliği ile uyanık ve gafletten uzak olmalı. Ve kendisi için Yüce Allah'tan en iyi mukadderatı talep etmelidir.
Kuşkusuz iman, salih amel ve saf niyet her insanın kaderinin belirlenmesinde etkili etkenlerdir. Bir başka ifade ile Allah-u Teala herkes için hak ettiği ve zeminini kendisi hazırladığı şekilde de kaderini belirler. Dolayısıyla Kadir gecesinin anlamını ve hakikatini idrak etmekle bu kıymetli gecenin maddi ve manevi nimetlerinden ve bereketlerinden daha iyi bir şekilde yararlanabiliriz. Bu gecede Allah Teala'dan en önemli taleplerden biri sağlık ve sıhhat talebidir. Allah Resulü bir vecizesinde şöyle buyuruyor: "Eğer Kadir gecesini idrak ettiyseniz Allah'tan afiyet ve selamet talep edin."
Kadir gecesinde en değerli amellerden biri de Kur'an-ı Kerim tilavet etmektir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in bu gecede nazil oluşuna şükretmek üzere zamanımızın bir bölümünü Kur'an-ı Kerim tilavetine ayırmalı ve ayetlerin üzerinde düşünmeliyiz. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından insanların saadeti için nazil olan en iyi hayat dersidir. Ve bu semavi kitabın tealine uymak, özellikle içinde yaşadığımız şimdiki dönemde krizleri ve engelleri ve sorunları aşmanın en önemli yoludur. İmam Bakır aleyhisselam, Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'e sarılma konusunda şöyle buyurur: "Kur'an-ı Kerim'i eline al, onu aç ve karşına koy ve şöyle de,
Ey Yüce Rabbim, seni nazil ettiğin kitaba çağırıyorum ve başka adlardan daha iyi ve daha büyük olanlar hakkında senden beni ateşten kurtulanlardan yapmanı niyaz ediyorum.
Kadir gecesinde okunan Kur'an-ı Kerim ayetleri ve dualar insanla Allah arasında bir irtibat yoludur. Son semavi kitap olan Kur'an-ı Kerim içerdiği faydalı ve etkili tabirleriyle kalplere huzur ve güven duygusu kazandırır. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'den acılı yüreklerin şifa reçetesi şeklinde söz etmiştir. Bu semavi kitap, Allah'ı yad etmek, huzur ve güven duygusuna kavuşmanın yegane yolu olduğunu buyurur. Nitekim, Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle okumaktayız. Bilesiniz ki kader ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu ayet Allah Teala'yı her şey onun elinde olan yegane dayanak olarak ifade ediyor. Kuşkusuz maddi ve doğal güçlerden daha üstün bir güce inanmak ve iman etmek insanın varlık alemine bakışını da değiştiriyor. Eğer insan varlık aleminde Yüce Allah'ın sonsuz gücüne dayanmakla güçlü bir hami bulduğunu anlarsa asla sorunlara ve sıkıntılara karşı perişan olmaz.
Evet, Kadir gecelerinde insanlar gece boyunca uyanık kalmaya ve hacetlerini Yüce Allah'a arz etmeye, rahmet ve mağfiret talep etmeye çalışır. Buna göre biz de Allah'ın sevilen kulları ile bu manevi geceyi idrak ederek okyanusta damla misali ilahi büyük güce yönelmeliyiz. Bugün dünya koronavirüs adında bir salgınla karşı karşıya bulunmaktadır. Bugün birçok insan yakınını kaybetmenin acısını yaşıyor. O zaman hep birlikte dua edip Allah-u Teala'dan ve şer'i camiayı bu büyük afetten ve kederden kurtarmasını niyaz edelim. Gerçekten böyle bir gece gönül birlikteliği, iyilik talebinde bulunmak ve amellerimizi gözden geçirmek için en uygun zamanlardan biridir.
Muhterem dinleyiciler, bin aydan daha üstün olan Kadir gecelerine özel olarak hazırladığımız 3 bölümlük sohbetimizin 1. bölümünün de sonuna geldik.
Bu mübarek gecelerde dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İlham Aliyev'in İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluk sınırlarına vurgusu,
Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Batıcı ve Türkçü partilerin Amerika Başkanı'nın Ermeni soykırımını onaylamasına karşı çıkması
Ermenistan ordusunun NATO'nun Karadeniz'deki projelerine ve programlarına katılmamaya vurgu yapması,
Özbekistan ile Kırgızistan sınır sorunlarının çözülmesi
ve Kazakistan ile Tacikistan sınırında gerilimlerin artması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Bakü yetkilileri İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki uzun ve ortak sınırı bir dostluk sınırı olarak adlandırıp ikili ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda İran sınırındaki yeni kurtarılmış Cebrail kentinde kışla açmak için seyahat eden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları söyledi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır dostluk sınırıdır.
İlham Aliyev iki ülke arasındaki ilişkileri genişletmek için ülkesinin İran'la ortak sınırlarının korunmasının gerekli olduğunu da belirtti. Konuşmasına Hüdafer'in köprüsünü İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki dostluğun sembolü olarak adlandırarak sözlerini sürdürdü. Bu köprü iki komşu ülke arasındaki sınırın sıfır noktasında ve İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınır topraklarında Cebrail şehrinin Hüdafer'in köyünün eteklerinde yer almaktadır.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak sınırlarının korunması, iki ülke arasında karşılıklı ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortak sınır kapıları ve gümrük kapılarından günden güne daha fazla ticari malın geçmesi, iki komşu ve Müslüman ülkenin ilişkilerinin gelişmekte olduğunu göstermektedir. Bu arada bölgedeki son çıkan haberler, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar Kıyı devletleri arasında İran İslam Cumhuriyeti'nin bir numaralı petrol dışı ihracat hedefi haline geldiği de önemli bir gelişmedir.
Yayınlanan raporlara göre geçtiğimiz yıl İran'dan Hazar Kıyı devletleri arasında ilk sırada yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 520 milyon dolar değerinde 1 milyon tondan fazla mal ihraç edildi. Bu rakamın bu yıl daha da artması bekleniyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferden sonra Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler daha güçlü ve yeni bir forma girmiştir. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde bazı yabancı ülkelerin dar görüşlü müdahalelerinin neden olduğu ard arda iniş çıkışlara ve engebeli süreçlere rağmen İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği bu yıl daha da güçlenmektedir.
Amerika Başkanı'nın sözde Ermeni soykırımı tasarısını onaylaması Türk toplumunda büyük yansımaları oldu. Ancak bu karar Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İlham Aliyev'in bazı hükümet yetkilileri ve bazı Azeri partileri tarafından da protesto edildi. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti partileri sözde Ermeni soykırımının Amerika Başkanı Joe Biden tarafından tanınmasını milletler arasında bir gerilim kaynağı olarak nitelendirerek bu onayı ve kararı reddettiler.
Bu bağlamda Bakü merkezli Yeni Müsavat gazetesi, Batı yanlısı ve Türkiye yanlısı akımlara bağlı bazı partilerin ortak açıklamasını yayınladı ve şu ifadelere yer verdi. Ortak açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti partileri Amerika Başkanı Joe Biden hükümetini bu suçlamanın reddi bağlamında Türkiye hükümetinin belge ve arşivlerine dikkat etmeye çağırdı. Azeri Batı yanlısı partilerin ortak açıklamasında da şu ifadeler yer almıştı. Ermenistan her zaman ve son birkaç 10 yıllık tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni soykırımının uygulandığını kanıtlamaya ve bunu dünyaya kabul ettirmeye çalıştı.
Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin bazı üyeleri sözde Ermeni soykırımının Amerika Başkanı tarafından tanınmasını tarihi ve kabul edilemez bir hata olarak nitelendirdi. Joe Biden, sözde Ermeni soykırımını tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'nin demokratik başkanı oldu. Bu nedenle Joe Biden'in 1915'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından sözde 1,5 milyon Ermeni katliamının yapıldığını iddia eden Ermeni hükümetinin soykırım tutumunu tanıyan Amerika tarihinin ilk başkanı olduğu söylenmelidir.
Sözde Ermeni soykırımı tasarısının Amerika Başkanı tarafından onaylanması, Erivan hükümetinin Ankara hükümetiyle ilişkileri iyileştirme ümidinin çok az olduğu ve iki ülke arasındaki düşmanlıkların yıllar içinde oldukça kurumsallaşmış ve ciddi hale geldiği bir zamanda gerçekleşti. Aynı zamanda Ermenistan ve Türkiye'nin pek çok sorunu da söz konusudur ve mevcut sürecin devam etmesiyle Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerinin olumlu ve yapıcı olması olası görünmeyecektir. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında geniş çaplı ilişkilerin varlığı önümüzdeki aylarda ve yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki ilişkilere büyük zarar verebilir.
İstifa eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın desteğini daha fazla almak için Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'nun plan ve programlarına katılmamakta ısrarcı olduğunu belirtti. Bu konuda Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu hususa vurgu yaptı. Bakanlık konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı ve Ermenistan'ın NATO tatbikatına katılmayı düşünmediğini yineledi.
Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı ülkenin Defender Europe 21 tatbikatına katılan ülkeler listesinden çıkarılmasını talep etti. Tatbikatın 27 ülkeden 30 bin askerle Mayıs ayı ortasında Balkanlar ve Karadeniz'de yapılması planlanıyor. Bu tatbikat Haziran ayının ilk gününe kadar devam edecektir. Rusya'nın sınırlar boyunca NATO askeri harekatları ve tatbikatlarına ilişkin endişeleri göz önüne alındığında Ermenistan'ın NATO tatbikatına katılmayı reddetmesinin Erivan'ın hükümet liderlerinin inisiyatiflerinden kaynaklandığı söylenebilir.
Bu arada 2. Dağlı Karabağ Savaşı'nın zaferiyle sevince boğulan Bakü hükümet yetkilileri Doğu ile Batı arasında bir denge kurmak amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ile Batı hükümetleri ve NATO askeri örgütü arasındaki işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. Burada kritik ve hassas nokta Batı hükümetlerinin sadece Doğu ve Orta Avrupa'daki müttefiklerine değil, Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki müttefiklerini ve Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan gibi ülkelerin askeri ve lojistik yeteneklerinde yardım edememiş olması, tam tersi bunlardan yararlanmaya çalışmasıdır. Bu gerçekten yola çıkan uzmanlar Ermenistan'ın NATO'dan uzaklığını gerçekçi, mantıklı ve ileriye dönük olarak görüyorlar.
Taşkent hükümetinin Orta Asya'daki komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme çabaları sürecinin devamında iki ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla Özbekistan'ın Semerkant kentinde Kazak konsolosluğu açıldı. Konsolosluk Kazakistan ve Özbekistan arasındaki yatırım, ticaret, kültürel meseleler ve kültürel işbirliğini geliştirmeye yardımcı olmayı hedefliyor.
Samarkand valisi İlkincan Tordimov açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları da söyledi. Özbek taraf konsolosluğun faaliyetlerinde gerekli yardımı sağlamaya hazırdır. Samarkand'de Kazak konsolosluğun açılması Özbek hükümetinin komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye öncelik verdiğini gösteriyor. Aslında Özbekistan komşu ülkelerle sınır anlaşmazlıklarının çözümünde başı çeken ilk ve tek Orta Asya ülkesidir. Daha önce Taşkent yetkilileri sınır anlaşmazlıklarını çözerken komşu Kırgızistan ile olan anlaşmazlıkları sona erdirme yolunda değerli bir adım attılar.
Taşkent hükümetinin komşu ülkelerle anlaşmazlıkları çözme çabalarına rağmen Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki gerginlikler ve çatışmalar devam ediyor. Son haftalarda sınır çatışmaları her iki haftada da can kaybına neden oldu. Örneğin geçen perşembe günü çıkan çatışmalarda bir Kırgız sınır muhafızı öldürüldü. Çıkan çatışmalarda en az 19 sınır muhafızı da yaralandı.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.